gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Merhaba, Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15 haberleri sonrasında yine sizlerle olacağız demiştik dün ayrılırken. Ve verdiğimiz söz üzere yine buradayız sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimiz. Birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza her zaman olduğu gibi.
Söylesem, ne beklesem, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğim uğruna savaş vermediysen. Ne söylesem, ne beklesem, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğim uğruna savaş vermediysen. Sanki çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça beklen dargın anılarım gibi. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsun yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sanki gözlerle
15.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hemen tanıştıralım siz sevgili dinleyenlerimizle. Başkent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nurhan Özdemir Acar'la birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş
Merhabalar.
Geldiniz. Evet, bugün böbrek sağlığımızdan konuşacağız. Çünkü gerçekten vücudumuzun aslında en önemli organlarından belki farkında değiliz. Ama pek çok şeyin habercisi aslında ama biz nedense biraz ihmal ederiz galiba. Neden önemlidir böbrek vücudumuzda?
Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Bu güzel ve sıcak ortamda böbreğin sesini anlatmama olanak tanıdığınız için de teşekkür ediyorum size. Böbrek neden önemli? Esasında toplumumuzda, çoğu toplumda diyeyim, belimiz ağrıdığında aklımıza gelen, idrarımızın rengi değiştiğinde daha çok kan gördüğümüzde korktuğumuz bir organımız. Halbuki öyle değil. Böbrek çok işe yarayan ana temel elemanlardan bir tanesi vücutta. 6 ayrı görevi var böbreğin vücutta. Tansiyonu ayarlayan böbrektir. Herkes tansiyonu kalp olarak bilir. Halbuki kalp mağdur organdır.
Evet.
Böbrek tansiyonun düşmesi ve çıkmasından sorumlu olan organdır. Kan yapımını ayarlayan böbrektir. Kan hormonunu böbrek salgılar. Eğer böbrek bozulursa kan kemik iliği kan yapamaz. Bunun dışında asit baz dengesi dediğimiz solunumumuzu dahi etkileyen her türlü yaşamımızı kimyasal tampon sistemlerini böbrek ayarlamaktadır. Adele ve diğer iskelet sisteminin çalışmasını regüle eden hormonları böbrek salgılar ve uyarır. Eğer böbrek bozulursa kemik yapımız ve adele yapımız bozulur. Su dengesini ayarlar, şeker dengesini ayarlar. Diyeceksiniz bu kadar önemli de niye bu kadar sessiz yani? Ama, hayır değil esasında. Öyle söyleyeyim.
Öyle mi? Sanki belirtileri pek yoktur. Hani ağrısız gelir, belirtisiz ortaya çıkar aslında diyebiliyoruz.
Çok cefakar bir organdır. Böbrek ses vermesi esasında geç kalınmış demektir. Gerçek halk arasında bilinen sesse geç kalınmış demektir. Böbreğin sinyallerinden bir tanesi tansiyondur. Tansiyon çıktığı zaman mutlaka böbrek testlerinin yapılması lazım. İdrar testlerinin yapılması lazım.
Tansiyonla ne gibi bir ilişkisi vardır?
Böbrek tansiyonu ayarlayan hormonları salgılar. Sinir sistemimiz üzerinden beyin tarafından regüle edilir ve böbreğe sinyal gönderilir. Böbreğin kendi aksı vardır. 12-8 ile 16-8 arasında tansiyonu tutmak böbreğin görevidir. Böbrek herhangi bir şekilde zorda kalırsa tansiyonda ya düşme olur ya yükselme olur. Evet. Ve bu böbreğin ilk sinyalidir. Birçok böbrek hastalıklarında tansiyon ilk sinyaldir. Ama bu daha çok kalp hastalığı olarak bilinir. Böbrek damardan zengin bir organdır. Tamamen damara ihtiyacı vardır. Günde 150 litre kan geçer böbrekten. Vücudun sistemini ayarlayabilmesi için damar kireçlenmesinden de birebir etkilenir. Kalp kadar etkilenir böbrek. Ve ilk bulgusu da gene tansiyondur böbreğin burada. Diğer bir bulgusu mide bulantısıdır. Müpem bir mide bulantısıdır. Çoğu kişi mide bağırsağını bozduğunu sanır. Halbuki böbrekte sıkıntı vardır. Düz bir idrar tahlili çok basit gelir. Halbuki ucuzdur. Rahat yapılabilen, verilebilen, can acıtmayan bir tahlildir. Fakat pek az istenir. Neden o bilmiyorum ben. İnanılmaz belirtiler verir idrar tahlili. Vücuttaki damar yapısının bozukluğunu mikroalbümin denen albümünü kaçırarak bize sinyal olarak verebilir. pH'sını idrarın değiştirerek bize sinyal verir vücutta olan değişikliklerde. Kanser teşhisinde bile böbrekteki markerlar bakılır. Böbreğin ilk sinyali böbrekten gelir. Kısacası böbrek vücudun turnusol kağıdıdır.
Evet.
Her yani, türlü zorlanmada sinyal verir. Yeter ki arayalım, görelim. Bir de çok kolay ve ucuz aramak böbrekten.
Evet. Bu kadar kolay ve ucuzken biz daha farklı yollara başvuruyoruz belki de. Bunun için sessiz ve ağrısız diyoruz herhalde.
Evet. Yani genellikle böbrek ağrı yaptığında biz çok korkmayız. Çünkü taştır. En kolayı taştır. Kum
Peki,
dökmektir.
O taş nasıl oluşur? Neden
Böbreği
oluşur
bir
hocam?
Süzgeç olarak düşünün. 150 litre kan geçiyor diyoruz. Burada bir yapısal, ailesel yatkınlık vardır. Bu kanın koyuluğuyla ilgili olarak. Hı hı. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler çok önemlidir böbrekte ve su. Su çok önemlidir.
Ne süzgecin, kadar su tüketmeliyiz?
Kışın 1,5 litre net su, yazın 2 litre. Net, hı hı, su olarak söylüyorum.
Yani içtiğimiz çay, kahve bunlar değil, sadece asla, bir de, su olarak almalıyız.
Çayı da istemiyoruz zaten. Çayı sadece sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde istiyoruz. Çay böbrekten
ama
aşırı
biz
derecede
çok çay
su.
Tüketen
evet,
bir toplumuz.
Türkiye'de o yüzden çok fazla taş var.
Evet.
Taş rahatsızlığı var. Hı hı. Susuzluğu kaldırır. Artı böbrekten fazla su attırır, zorlar böbreği. Artı içindeki tanin maddesi de çökelme yapar. Kalsiyum çökelmesi.
Evet.
Ve taşa sebebiyeti verir. Susuzluğu azalttığı için ekstra su da almayız.
Hı hı.
Çay içerken. Ve bu bize sıkıntı yaratır. Onun için çayı lütfen kahvaltı. Hadi yemeklerden sonra bir bardak. Fakat o kadar diyoruz. Geri kalanı lütfen su olarak alalım. Meyve suyu olarak alalım. Hani diğer bitki çayları olarak alalım,
evet,
diyoruz böbrek,
evet,
için.
Şimdi tabii su dedik ama tuz tüketimi, idrarı tutmak, fazla protein, hatta belki de en önemlisi bilinçsiz ilaç kullanmak galiba, değil mi? Bunları da sayabilir miyiz?
Tabii bunlar çok önemli. En çok lütfen lokman hekimlerden ot kürlerine çok rağbet etmeyelim. Direkt böbreği yakıyor. Evet. Çok böbreğini kaybeden birey oldu.
Bundan hani, dolayı.
Evet, bitki kürlerinden dolayı. Bilinmeyen bitkilerden hiçbir şeyi içmeyin. Çok mucizevi bir şey olsaydı zaten bunların ilaçları yapılırdı.
Evet.
Yani kimse hani lokmana bırakmazdı. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edelim.
Hı hı.
İkincisi ilaçların kullanımı. Kendimiz komşumuzdan duyduğumuz ilaçları almayalım. Çünkü birbirine verilen
maalesef. Evet.
Yani komşuya soruluyor, akrabaya soruluyor. Bir bireye verilen ilaç bir bireye çok kötü etkiliyor olabilir. Bunların hepsi böbrek ve karaciğerden geçen ilaçlar. Ve bunlarda ya karaciğerde hastalık oluyor ya böbrekte hastalık oluyor. İlaç nefropatisi diyoruz, hı hı, biz buna. Boş yere böbreğini kaybediyor kişiler. Gidip düz bir tahlil yaptırıp ona göre ilaçlarının ayarlanması en güzeli. Bir de ilacı geç almak var. O da var. Onu da zamanında gidip almak var. Çünkü komşudan bu ilacı alma, dokunuyor dendiği zaman bırakmak da var. Bu da yok. İlacı, evet, hekimimize danışarak onun önerilerini ve o kesene kadar kullanmamız lazım.
Hı hı.
Tuz. Burada en önemli şey tuz. Böbreğin tansiyon regülasyonunu tuz bozuyor. Ve Türkiye'de inanılmaz yüksek oranda tuz alınıyor.
Evet.
Normalde almamız gereken 6-7 gram tuzken Türkiye'de 12 gram, 16 grama kadar çıkıyor.
Evet.
Tuz alımı.
Artık pek çok sofradan kalktı.
Ama sorunumuz
tuz
bitmedi.
Evet.
Çünkü sofradaki tuz değil bizim sorunumuz, ne biliyor musunuz? Ben gizli tuzlar diyorum bunlara. Peynir ve zeytin.
Hmm, evet.
Çok tuzlu. Özellikle bu tuzlu
yani
yapılan özel peynirler.
Yani ne olacak ki? İşte kibrit kutusu kadar yediğim bir peynirden,
işte öyle,
yediğim
olmuyor,
iki tane zeytinden diyoruz,
evet,
genelde ama.
Olmuyor öyle. İnanılmaz tuzlu bizim peynirlerimiz. Suya koyarak da olmuyor. Çünkü peynir salamura olarak yapıldığı için erir suda.
Hı hı.
Tuzsuz tarafa peynir, tuzsuz ve pastörize peynirleri almamız lazım. Türkiye'deki üretimde şöyle bir sıkıntı var. Pastörize olmayan sütten yapılan peyniri aşırı tuzla yapmak zorundalar. Brucella denen bir hastalıktan korumak,
evet,
için. Tuzu kısmak için pastörize süt kullanmak zorundayız. Çiğ sütten tuzsuz peynir de yemeyin bu arada. Onu,
evet,
da söyleyeyim. Yani
evet,
iyilik,
evet,
yaparken kötülük yapmayayım. Turşu, tuzsuz turşu olmaz. Şalgam suyu en çok Adana bölgesinde. Olmaz. Tuzsuz şalgam olmaz. Soda. Soda, çok aşırı derecede soda kaçırmamak lazım. Tuz yüküdür soda.
Aynı zamanda taş da yapar mı böbrekte?
Soda taş yapmaz.
Evet.
Tuz yüküdür, tansiyon yapar. Sadece sodayı keserek tansiyonunu tedavi ettiğimiz hastalarımız var. İçtiği sodayı ve peyniri keserek.
Aa, çok ilginç, evet.
Çünkü böbreğin tansiyon regülasyonunu bozuyor aşırı tuz. Böbrek kanda bizim tuz seviyemizi sabit tutmakla yükümlü olan bir organdır. Fazla aldığımız tuzu çok atabilmek için çok hızlı çalışmaya başlıyor. Bu da regülasyonu bozuyor ve tansiyon yükseliyor.
Evet, demek ki ülkemizde böbrek hastalıklarının çok sık görülmesinin nedenleri bunlar aslında,
evet,
değil mi? Nedir
kontrolü
oran? Türkiye'de belli bir araştırma sonucu var mıdır hocam?
Türkiye'de şu anda hemodiyalize giren hasta sayımız yılda %8 kadar falan artış gösteriyor. Bu çok hızlı bir oran Türkiye, evet, için. Yani 300 binlere dayanmış durumda. Daha da yükselecek. O yüzden organ nakli daha hızlandırıldı program, hı-hı, olarak. Evet. Organ nakli programı. Çünkü burada diyaliz artı bir de kronik böbrek sürecinde olup o böbrek, hı-hı, fonksiyonlarının farkında olmayan hasta grubu var. Bu tüm dünyanın sorunu. Bir tek Türkiye'nin sorunu değil. Şöyle söyleyeyim. Colorado'da yapılan bir araştırmada hastalara bilmeden tarama yapmışlar. Her 9 kişiden birinin böbrek bozukluğu olduğu görülmüş.
Hı hı. Evet.
Evet. Yani şimdi bunun için de ben şey diyorum. Yani böbreklerimizi kontrol ettirelim. Böbreğimizi genç yaşta korumaya başlayalım. Evet. İleri yaşta damar çeperi bozulduktan sonra yapabilecek bir şey kalmıyor. Diğer bir gizli düşman da böbrek için şeker. Şeker hastalığında da böbreğimizi korumak zorundayız mutlaka. Hı hı. Şeker direkt böbrek üzerinden etkisini gösteriyor. Kan bir adet reçel gibi geçiyor böbreğin içinden. Evet. Ve böbrek idrarda şeker kaçırıyorsa, keton kaçırıyorsa şekerimiz çok yüksek demektir. Ve bu biraz sonra böbrek yetmezliğine sebebiyet verecek anlamına geliyor. O da albümin kaçağıyla gösteriyor kendini.
Şimdi şeker deyince çocuklarımız geldi, hı-hı, aklıma. Hı-hı. Çünkü onlar çocukluktan itibaren o şekerli gıdaları çok fazla tüketiyorlar. Biz de hayır diyemiyoruz ne yazık ki.
Şimdi zaten genç neslin obezitesi büyük problem olmaya başladı dünyaya. Bu yeni ekran zamanı dediğimiz yeni çağın getirmiş olduğu bilgisayar oyunları ve bilgisayarla iletişim nedeniyle hareket çok kısıtlandı genç grupta, hı-hı, ve oturdukları yerde fast food denen, evet, hazır yiyecekleri ve kalorice yüksek ama besin değeri düşük olan gıdaları almaları nedeniyle dünya bunun üzerine çalışıyor. Çok büyük bir problem. Çok erken yaşa indi İnsülin direnci. Şeker hastalığı sinyalidir insülin direnci. 14-15 yaşlara indi. İlaç başlanan çocuklar var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz ebeveyn olarak. Yapacak olduğumuz şey ekran zamanını azaltmak. Ekran zamanını azaltmak ne demek? Çocuğu dışarıya yönlendirmek, hareketlendirmek, hareket, hı hı, yapabileceği spora yazdırmak ya da başka bir şeye yazdırmak ama o ekran zamanını küçültmek. Aksi takdirde hem tansiyon sahibi 20'li yaşlara tansiyon yüksekliği çıktı sırf kilo fazlası ve yanlış yeme nedeniyle.
Yeah.
Ve bunların organlara yaptığı zararları düşünün.
Evet.
Bunun içinde çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Teşekkür ederim. Mutlaka çocukların bilgisayar karşısında geçirdiği ve oturarak geçirdiği saatleri ve süreleri kısıtlayalım. Ve hareket edebilecekleri, düzenli spor yapabilecekleri faaliyet alanlarını açalım önlerine. Bu bizi ebeveynlerin görevi. Bunu, evet, yapmak zorundayız. Bir tek diyetle bunu başa çıkamayız çünkü.
Evet, sadece oyunlara bağımlı oluyorlar değil, bir de sağlık,
evet,
açısından düşünerek.
Evet, oyun
düşünerek
bağımlılığının ötesinde, evet, hem hareketsiz kalıyor hem onun yanında hiç istemediğimiz kalorice çok yüksek ama besin değerince protein değeri düşük gıdalar aldıkları için inanılmaz bir kilo fazlalığı ve hantal bir yapı gelişmeye başladı,
evet,
genç grupta.
Peki şimdi bizi radyoları başında hem yurt içinde hem yurt dışında dinleyen pek çok dinleyicimiz var.
Evet.
Belki de, hı-hı, internet aracılığıyla. Şimdi eyvah ben tansiyon hastasıyım. Benim kalbimde bir problem var. Acaba bunun sebebi böbreklerimde mi diye düşüneceklerdir mutlaka. Onlar için neler söylemek
şimdi
istersiniz?
Şimdi şöyle, zaten takip eden doktorları vardır. Yoksa mutlaka takip eden doktorları olsun. Bunu taramak için illaki bir kalp doktoruna gitmeleri gerekmiyor. Aile hekimlerine başvurup tahlillerini yaptırıp böbreğimde bir sıkıntı var mı diye sorsalar zaten aile hekimleri onları yönlendirir doğru doktora. Ya da dahiliyeciye gitmeleri onları yönlendirir, dahiliyeciye bakmaları. Şimdi ben böbrek olarak baktığım zaman hastama şunu söylüyorum. Kalp de mağdur organdır. Kalp çok önemli bir organdır. Mutlaka bir kardiyoloğunuz olsun. Ve kardiyologla ortak takip edelim sizi.
Evet.
Bu çok önemli. Yani illaki şuna gidin buna gidin demiyorum. Önce kendi doktoruna gitsin, doğru doktoruna gitsin, tahlillerini yaptırsın ama idrarında yaptırsın mutlaka.
Evet, mutlaka diyorsunuz. Evet. Şimdi süremizin de aslında sonuna geldik ama böbrek yetmezliği ve böbrek nakli hangi durumlarda ortaya çıkıyor?
Bu söylediğim tabloların ilerleyen süreçleri içerisinde böbrekte bulunan çalışan üniteler tamamen susuyor. Sigorta atma diyorum ben hastalarıma. O sustuğu zaman süzme ve fonksiyonlarını kaybettiğinde %15'in altına inerse %100 üzerinden hemodiyaliz ve böbrek nakli devreye giriyor. Böbrek naklinde de 3. derece yakınlarından kan grubu uyumu şartıyla donör ya da vefat etmiş bireyin bağışladığı organları donör olarak kullanarak hastaya ikinci bir hayat şansı tanınıyor.
Evet, aslında vücudumuzun en önemli organlarındanmış sizin bilgilerinizle bunu öğrendik. Bir de sessiz ve belirtisiz de değilmiş aslında. Pek çok sesi varmış, belirtisi varmış ama bunu hissedebilmek, bilebilmek önemli galiba.
Evet, evet. Onu... Evet. Eğer neyi hissedersek ve ne için neyi yaptıracağımızı bilirsek bu bizi doğru adrese götürür. Düz bir idrar tahlili, bir de üre kreatinini istiyorum. O kadar.
O kadar.
Daha fazla değil yani.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu bilgilerinizi bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Başkent Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nurhan Özdemir Acar konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım, yandım yandım, ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala içimde sevda. Yandım yandım, yandım yandım, ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala İçimde sevda. Seni görebildiğim yer rüyalar artık diri diyorlar bana. Ah bu ayrılık.
...15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor... ...ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz... ...telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var... ...Başkent'ten hemen merhaba diyoruz Yusuf Özkan'a...
...merhaba, iyi yayınlar Nilgün Durup...
...teşekkür ediyoruz, size de kolaylıklar diliyoruz... ...evet sevgili Yusuf Özkan... ...Ramazan ayı dolayısıyla Hollandalı uzmanların... ...ülkedeki Müslümanlar için... ...beslenme önerileri var... ...nedir bu beslenme önerileri içerisinde... ...neler yer alıyor... ...neler paylaşacaksınız bizimle...
...evet... ...özellikle gün geç karardığı için... ...burada oldukça... ...sıcaklarında basmasıyla birlikte... uzun günler yaşanıyor Ramazan boyunca. Bu nedenle de Hollanda Beslenme Merkezi'nden Jasper de Vries ve diyetisyen Sam Gabriel'in bu konuda uyarıları var. Oruç tutan Müslümanlara özellikle yeme alışkanlıkları konusunda ciddi uyarıları var. Çünkü Ramazan'la birlikte yeme alışkanlığı ve biyolojik saat değiştiği için bir takım rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Bu nedenle de özellikle tahıllı gıdalara ağırlık vermeleri isteniyor. İftarda bulgur, iftarda ve sahurda bulgurun vazgeçilmez yiyecekler arasında olduğunu belirtiyor Hollandalı uzmanlar. Bulgur, kuskus gibi tam tahıl ürünlerinin yenmesini istiyorlar. Ayrıca yine kahverengi ekmek ya da tam tahıl ekmeğinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. İftarda genellikle örneğin biz kase sebze çorbası ya da buna benzer sağlıklı bir çorba türünün ardından bir 20 dakika beklenmesi, ondan sonra da %25 protein, %25 de yine tahıl ağırlıklı bir gıda tercih edilmesini öneriyorlar. Tabii ki güneş ve egzersizden uzak durun diyor uzmanlar Ramazan'da ve iftardan sonra bir anda değil ama aralıklı olarak her günkü normal alışkanlığından daha fazla sıvı su alınmasını öneriyorlar. Bunun ertesi gün oruç boyunca daha yararlı olacağını ve daha diri tutacağını belirtiyorlar uzmanlar. Ve özellikle beslenme alışkanlığı sırasında şekerli yiyeceklerden kesinlikle kaçınılması, az önce belirttiğim kepekli ekmek tercih edilmesi, çünkü kepek ekmeğinin tokluk hissini arttırdığı ve daha fazla dayanma gücü verdiğini belirtiyorlar. Ve yine iftardan sonra meyve tercih edilmesini, bir avuçta tuzlu fındık veya ceviz gibi yiyeceklerin alınmasını, bunların da hem mideye iyi geldiği hem de tokluk hissi verdiğini belirtiyorlar uzmanlar. Ama özellikle iftarda bir anda çok fazla yemek yemekten kaçınılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Çünkü bunun hem mideye rahatsız edeceğini hem de uyku sorununa yol açabileceğini belirtiyorlar. İftar ve sahurda çok fazla yemesin. Ama dediğim gibi önce çorbayla başlayıp ondan sonra dinlene dinlene biraz ara vererek ve uzun süreye yayarak yenilmesi iftarda ve sahurda hem mideyi rahatlatacağını hem de daha sağlıklı bir beslenme yolu olduğunu vurguluyor Hollandalı uzmanlar Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Bir başka konuya geçelim hemen. Biz deriz ki çocuklar akıllı telefon bağımlısı ama Hollanda'da sadece çocuklar değil gençler ve hatta anne babalar da telefon bağımlısı. Hatta anne babalar ellerinden düşürmedikleri bu akıllı telefonlar dolayısıyla çocukların da en büyük şikayet konularından biri galiba, değil mi?
Evet, hep ebeveynlerin sıkıntılarını aktarmıştık biz bu konuda. Özellikle tablet, internet bağımlısı, telefon bağımlısı çocuklardan yakınıyordu büyükler ama bu kez iş biraz tersine döndü. Bu kez şikayetçi olan çocuklar. Hollandalı araştırmacı Lisbeth Hoff'un araştırmasına göre çocukların çocukların ve gençlerin büyük bölümü anne babalarının telefon bağımlılığından şikayetçiler. Çünkü özellikle çocukların 1/3'ü annelerinin ya da babalarının trafikte telefon kullandığı belirtiyorlar ve ciddi kaza tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bu en büyük sıkıntılardan, rahatsızlıklardan birisi. Bir başka sıkıntı duyulan konu da anne babaların yemek masasında telefonlarını elden düşürmemeleri. Bu da çok rahatsız edici bir boyut çocuklara göre. Yine zaman içerisinde gün boyunca kendilerine harcayacakları zaman yerine telefonda, sosyal medya sitelerinde vakit geçiren ebeveynlerin kendileriyle yeterince ilgilenmediklerini belirtiyorlar çocuklar ve bu bağımlılığın çocuklara davranış şeklinde etkilediği, zaman zaman sosyal medyadaki bir tartışma ya da öfkenin çocuklara yansıtabildiğini belirtiyorlar ve bu nedenle de ciddi şikayetçiler, işte Hollandalı uzman buna aile içi dijital bölünme adını veriyor ve önümüzdeki süreçte aile içi dijital bölünmenin sadece çocuklar açısından değil, büyükler açısından da ciddi sıkıntı yaratacağının altını çiziyor ve bu konuda özellikle anne babaların bunun farkına varıp çocuklarına telefon yerine çocuklarına daha fazla zaman ayırması gerektiğini belirtiyorlar. Nilgün Doruk.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Bir de son olarak çocuk kaçırma vakalarındaki artıştan söz etmek istiyoruz. Nedir bu artışın sebebi ve en çok hangi ülke başı çekiyor acaba?
En önemli nedeni uluslararası evlilikler, yani bir başka ülkede vatandaşla yapılan evlilikler buna neden oluyor ve ne yazık ki çocukların götürüldüğü ülkelerin başında, en fazla çocuk götürülen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çocukların gittiği ülkeler sıralaması da Belçika, Almanya, Polonya ilk sırada. Bunun nedeni aile içi geçimsizlik, boşanma sonucu eşlerin birbirlerine üstünlük kurma arayışı olarak açıklanıyor. Ve bu konuda çalışma yapan uluslararası örgüte yapılan başvurular geçen yıl 251 civarındaydı. Bu bir önceki yıla göre ciddi oranda bir artıştan söz ediyor ve büyük çoğunluğu işte genç annelerin çocuklarını babalarından koparmaları ya da babaların ayrıldıkları ülkedeki eşinden, annelerinden çocukları alıp götürme şeklinde yansımış başvurular. Ve ciddi olarak rahatsızlık doğuran bir konu olduğu belirtiliyor. Çünkü uzun bir süredir, yani yıllardır bir türlü önlenemeyen, her ülke kendi açısından yasalar çıkartıyor bu konuda. Örneğin Hollanda'da boşanmış çiftlerin çocukları anne ya da babanın izni olmadan, yani her iki ebeveynin de imzasını taşıyan bir belge olmadan yurt dışına çıkışı yasak, ama bir şekilde yine de değişik yollardan çocukların kaçırıldığı haberleri geliyor. Sadece Hollanda'nın, birçok Avrupa ülkesinde böyle bu. Buna bir türlü çözüm bulunamıyor. İşte bunun içinde ne yapılabilir? Onun çözüm arayışları bir taraftan devam ediyor ama bir taraftan da aile içi bölünmeler ve en çok da bundan çocukların mağdur olduğu belirtiliyor. Ama bunun hala önüne geçilemediği ve artış olmasının da ciddi endişe yarattığı vurgulanıyor uzmanlar tarafından.
Çok teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Başkent'ten hoşça kalın. Sevgiler, selamlar.
Sert poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesin. çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersem yine bu evde sönme. İstemem artık geriye dönme, dönersem yine bu evde sönme.
Kalanlar. Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün 6 Haziran. 73 evet. yıl önce bugün başlayan bir çıkarmadan söz edeceğiz. Evet. Normandiya çıkarması. Evet. Dünyanın kaderine etkileyen gerçekten bir çıkarmaydı
öyle.
Bu.
Evet.
Biz biraz daha ilginç yanlarıyla bakacağız herhalde.
Evet.
Nasıl başladı harekat mı evet. diyelim, öyle mi girelim?
Evet, evet. Hani 6 Haziran gününe tam olarak bugüne D-Day olarak söylüyor Amerikalılar. Harekatın başlangıç gününe. Gerçekten bir Anzak çıkarmasını biliyoruz biz tabii kendi hı hı. tarihsel geçmişimizden. Gene İngilizler orada da çok ön plandaydı. Burada da gene Rusya'nın bir ısrarını görüyoruz. Stalin çünkü 3 senedir Almanlarla savaşmaktan artık bitap düşmüş durumda ve ısrarla bir ikinci cephenin açılmasını Almanlara karşı ve kendisinin rahatlatılması gerektiğini söylüyor. Her seferinde bunu çeşitli konferanslarda, çeşitli toplantılarda daha doğrusu dile getiriyor. Aslında İngiltere de buna sıcak bakıyor ama yeri konusunda bir tartışma yaşıyorlar Amerika'yla. Tabii İngiltere tek başına da böyle bir şeye cesaret edemiyor. Çünkü Almanların yenilmesi gerektiğini artık gerçekten ciddi manada kendi çıkarlarına karşı gelecek şekilde bir ilerleme kaydettiğini İkinci Dünya hı hı. Savaşı'nda tespit ediyorlar. Tabii ki bunu farkındalar. Ancak tek başına böyle bir kara harekatının üstesinden, daha önce de Çanakkale'de bir başarısızlıkları var biliyoruz. Üstesinden gelemeyeceklerini düşündükleri için Amerika olmadan böyle bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Amerika artık zaten savaşa katılmış oldu İkinci Dünya Savaşı'nda. Böylece o da bu durumu destekliyor. Yani Almanya'nın yenilmesi için ikinci bir cephenin açılarak Rusların rahatlatılması ve Almanların iki taraftan birden sıkıştırılması gerektiğini. Bunun için işte Churchill sürekli bir muhalefet halinde. Yani Stalin Fransa'da açılması gerektiğini, Doğu Avrupa'da rahat hareket edebilmek istediğini söylerken, bunun karşılığında Churchill daha çok Balkanlarda bu cephenin açılması gerektiğini ya da Sicilya'da, Kuzey Afrika'da, yani daha aşağıda açılması gerektiğini söylüyor. Çünkü hani Balkanlara bir kez Rusya girerse, Doğu Avrupa'ya girerse bir daha kolay kolay çıkmayacağını düşünüyor. Nitekim de zaten hani baktığımızda öyle de oluyor. Bu çerçevede baktığımızda Amerika çok kabul etmiyor bunu. Amerika kabul etmeyince, Fransa da onu destekleyince, Fransa'nın Normandiya kıyılarında böyle bir çıkarma harekatının yapılmasına karar veriliyor 1 Mayıs 1944'te. Zaten Haziran, 5 Haziran içinde çıkarmanın başlaması karar veriliyor. Fakat hava çok kötü. Yani şu an nasıl yaşıyoruz Haziran'da, evet, bir fırtına süreci. Aynen o zaman da 6 Haziran ama inanılmaz kötü bir hava. Yani fırtınalar kopuyor ve Almanlar aslında böyle bir havada böyle bir çıkarma, denizden böyle bir çıkarma yapamazlar. Hava da gene, hava şartları kötü olduğu için havadan çıkarma da yapamazlar diye düşünüyorlar. Ancak Eisenhower gerçekten son derece kararlarıyla güçlü bir komutan. Yani zaten bu savaşlarda, Çanakkale Savaşı'nda da, evet, biliyoruz ki inisiyatifi alarak güçlü kararlarıyla kaderini değiştiren savaşın bir Mustafa Kemal vardı. Yoksa Limon Van Sanders'e bakarsak orada da bir Alman komutanın taktik hatasını görüyorduk. Burada da Alman komutanların taktik hatası var. Aslında iki komutan arasında bir kavga var. Hı hı. Ve o kavga sonucunda Alman komutan Rommel'in dedikleri uygulanmıyor maalesef. Dolayısıyla o da haklı çıkıyor. Yani bir şekilde o gün yapılmayacağını düşünüyorlar, gevşiyorlar. Oysa Eisenhower, eğer o gün yapılmazsa bu çıkarma, bütün o birliklere tekrar haber verilecek, gelinecek, bu kadar gizli bir süreç bir şekilde mutlaka duyulacak bu sefer.
Belki ve de başarısız burada olacak.
Tabii yani çok son derece gizlilikle hareket ediyorlar. Çıkarmanın yerini tam olarak belli etmiyorlar. Dolayısıyla hani nereden gelebileceği konusunda bir kararsızlık var. İşte dediğim gibi Rommel şey diye düşünüyor. Yani plajdan çok ciddi bir püskürtme yapalım. Diğer komutansa geriden bir zırhlı birliklerle, ciddi bir ihtiyat birlikleriyle, hı hı, biraz başlasınlar çıkarmaya, ondan sonra püskürtelim, geride bekleyelim diye düşünüyor. Fakat maalesef onun dediği tutmuyor. Rommel'in dediği tutuyor. Yani eğer kıyıda ciddi bir güçle beklemiş olsalardı, çünkü o hava şartlarına rağmen hava üssüyle 3 tümeni indirmeyi başarıyor Amerika. Zaten Amerika hava kuvvetlerine güveniyor. İngilizler de Çanakkale'de yaptıkları hatalardan ders alıyorlar. Çünkü kıyıya yanaşabilecek gemileri hazırlamamışlardı, hı-hı, o zaman ve kıyı çıkarmasında başarısız olmuşlardı. Bu sefer çok ciddi sivil gemileri kullanmışlardı. Bu sefer gerçekten askeri gemiler hazırlıyorlar. Kara çıkarması yapabilecek çok ciddi, 20 tümeni birden çıkarabilecek gemilerle ve hakikaten çok güçlü bir orduyla çıkarma yapıyorlar ve kıyıda, plajlarda tutunmayı başarıyorlar. Normandiya kıyılarında değil, sadece bütün o şerit boyunca tutunmayı, evet, başarıyorlar. Tutunmayı başarınca içlere doğru girmeye başlıyorlar ve Almanya'nın artık gerilemeye başlayacağı ve müttefik kuvvetlerin Paris'e kadar ulaşacağı, yaklaşık 80 gün sonra Paris'e kadar ulaşacağı ve dolayısıyla Almanya'nın bir anlamda her ne kadar direniş gösterse ve neredeyse bazı zamanlar zafere doğru gitmeye neredeyse yaklaşsa bile, 6-8 ay arası uzatsa bile savaşı, artık bir dönüm noktası olabilecek bir harekat başlangıcı oluyor bu. Yani çok gerçekten geniş cephe harekatı diyebileceğimiz, amfibi harekat diyebileceğimiz ve tarihte hani çok örneklerini görmediğimiz çok organize, çok büyük bir çıkarma harekatı. Bu anlamda da yani İkinci Dünya Savaşı, tabii Dünya Savaşı'nın içerisinde bir harekat olarak çok önemli ama diğer taraftan da kolay kolay, hani Falkland'da yapılmış bundan sonrasında, ama böyle bir çıkarma harekatı hani dünya tarihinde çok fazla örneği yok. O yüzden çok önemli.
Evet.
Her iki tarafın kuvvetlerinin işte hani hem Amerika'nın, hı-hı, hem İngiltere kuvvetlerinin hem Fransa'nın çok organize hareket etmeleri sonucu başarıya ulaşmış. Evet. Bu da çok
görülen
bir şey değil.
Peki Türkiye'nin kararı burada?
Türkiye'nin kararı zaten hani bu süreçte, İkinci Dünya Savaşı sürecinde hep dışında kalmaya çalışıyor sürecin. Aslında Almanlar da müttefikler de hani hem mihver hem müttefik devletler bir şekilde Türkiye'yi kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Almanya'nın biraz da güvendiği şey bu aslında. İşte Sovyetlerle bu müttefik kuvvetler araları bozulursa ben o zaman rahat ederim diye düşünüyor. Ya da İngiltere ve Amerika'nın arasındaki problemlere güveniyor. Ya da işte Türkiye gibi bir ülkeyi yanıma çekerim gene diye düşünüyor. Fakat bu seçeneklerden hiçbirisi gerçekleşmiyor. Türkiye'de dediğim gibi bu süreçte her iki tarafta ciddi baskılarda bulunmuş olmasına rağmen bir şekilde sürecin dışında kalmayı başarıyor. Tarafsızlığını korumayı başarıyor. Yani çok da önemli aslında. Çünkü biz gerçekten bunun üstesinden gelebilecek bir durumda değildik yani o dönemde. Şimdi bir Birinci Dünya Savaşı'nı geçirdik evet ve başarılı da olduk ama savaş teknolojisi o kadar gelişti ki zaten savaşın en önemli sonuçlarından bir tanesi gördüğümüz zaman çok ciddi bir savaş teknolojisi oluşuyor ve bunun da başını çeken ülke Amerika. Savaş teknolojisini satmaktan ve savaş teknolojisiyle ilgili üretim yapmaktan ekonomisi çok ciddi manada güçleniyor ve iş istihdam yaratıyor halkına. Güçlü bir ekonomi olarak çıkıyor. Yani süper güçlerden birisi olarak çıkıyor. Diğer taraftan böyle bir savaşta desteklenmiş Rusya Doğu Avrupa işlerine kadar ilerleyerek gücünü göstererek çok geniş bir alana yayılıyor ve bir başka süper güç çıkıyor. Yani bundan sonrasında iki uçlu, iki kutuplu bir dünyaya doğru zaten arkasından savaşın sonrasında.
Peki Almanya?
Almanya tabii ekonomik olarak çok ciddi manada bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü hani her anlamda hem limanlarını hem üslerini hem şehirlerini hem ulaşım hatlarını hani her anlamda havadan, karadan, denizden bitirmeye çalışıyorlar Almanya'yı. O yüzden çok ciddi kayıpları var. Gene de çok iyi toparlanmıştır yani. Çok güçlü bir ekonomiyle tekrar geri dönüş yapmıştır. Ama uzun bir süre kendini toparlamaya çalışan bir Almanya. İngiltere gene öyle aynı şekilde. Çünkü Almanya en yakın bölge olduğu için İngiltere en fazla bombardımana uğrattığı Fransa ve İngiltere. Dolayısıyla Avrupa'da güçlü ekonomi olarak savaş sonrasında sivrilecek bir ülke kalmıyor. Buradan hani en belki karlı çıkan devlet diyebiliriz ki Amerika ve diğer tarafta da bunun karşıtı olan devlet olarak da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani bu anlamda aslına bakarsanız Çanakkale ile de benzerlikleri bulunabilir diyebileceğimiz. Çünkü işte orada da bir cephe açarak aslına bakarsanız Ruslara yardım göndermekte amaçları. Burada da aynı şekilde Ruslara bir yardım amacındalar. Gene orada da Alman komutan işte en yakın, en dar boğazı olan Kaleis bölgesine çıkarma yapılacağını düşünüyor. Oysa oraya çıkarma yapılmıyor.
Yani, şaşırtmışlar hani, da orada. Gene bizde burada de, da bir şaşırtma.
Bizde de evet Saros Körfezi en dar bölgesi. Gene oradan geçileceğini düşünmüştü Liman Van Sanders ve haksız çıkmıştı. Burada da öyle bir durum var. Yani
burada da hava. Hani,
bazı benzerlikler evet. var. Gene hava şartları çok kötüydü. Çıkarmanın yapıldığı gün mesela. Anzak çıkarmasının yapıldığı gün ve rüzgarın hani Çanakkale rüzgarının gemileri biraz daha ileriye itmesiyle birlikte çok keskin bir dağlık bölgeye denk gelmişlerdi. Plaj gibi kıyı şeridine denk gelecekleri yerde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman müttefik kuvvetlerin bu eski deneyimlerinden, olumsuz deneyimlerinden çok ciddi ders çıkardıklarını ve bunları olumluya çevirecek şekilde yani. Normandiya çıkarmasında bu eski deneyimlerinden yararlandıklarını görüyoruz. Yani o hatalar tekrarlanmamış burada. Dolayısıyla da başarıya ulaşmış durumda. Tabii en büyük belki burada avantajlardan bir tanesi orada da zırhlılar, hava araçları vardı ama burada çok daha gelişmiş bir hava teknolojisiyle, uçak teknolojisiyle karşı karşıyayız. Aynı şekilde deniz teknolojisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla havadan o inen, bütün bunlara rağmen havadan inen o üç tümen aslında savaşın kaderini değiştiren olay. Çünkü iniyorlar ve indikleri yer kötü hava şartlarından dolayı tam da istedikleri yer değil. Yani çok farklı yerlere inebiliyorlar. İndikleri yerlerin bir kısmı tam Almanların mesela ne diyelim ateş açmak için hazır bekledikleri yer. İner inmez öldürülüyor mesela bir kısmı hiç hedeflerine ulaşamadan. Ya da bir kısmı telef oluyor yani direkt öyle ki ağaçlık, ormanlık, taşlık yerlere düşerek, istedikleri yerlere inemeyerek bu şekilde ölüyorlar ama işte o üç tümenden gene de inebilen az bir belki asker ihtiyat kuvvetlerine zarar vererek ve gerçekten o kıyıda tutunmalarını sağlayarak askerlerin çok büyük bir başarı sağlıyorlar. Almanlara zarar veriyorlar ve böylece içlere kadar ilerlemesini sağlıyorlar müttefik kuvvetlerin. Yani savaşın gerçekten kaderini değiştiren bir çıkarma. Bu anlamda hani İkinci Dünya Savaşı zaten dünyanın kaderini değiştiren, evet, bir savaş. O savaşın içerisinde de bu çıkarma dünya savaş tarihi içerisinde önemli çıkarmalardan bir tanesi. Evet,
başarılı bir operasyondu. Evet. Bu operasyonun altında yatan, o başarının altında yatan nedenleri, evet, aktardınız, evet, paylaştınız, evet, bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün ben de bizlerle ediyorum, birlikte olduğunuz için. Sağ haftaya olun, yine birlikte görüşmek olacağız. Evet. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'a tekrar teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Yarın 15 haberle sonrasında yine sizleri başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.